Ayrım 50 Sürü Frank Schätzing Sayfa 505 3. Bölüm Independence. Matematik biliminin altında yatan temel prensipler olduğu gibi en önemlisi yaşam hakkı olan ve insan ahlakından bağımsız bir evrensel haklar ve değerler yasası olduğuna inanıyorum. Sorun bunu nerede bulabileceğimizde yatıyor. Bu yasayı insanlıktan başka kim uygulayabilir? Algımızın sınırlarının dışında haklar ve değerler olduğunu kabul etsek bile algılayabildiklerimiz ile sınırlıyız. Bu durum fareyi yemesinde ahlaki açıdan sorun olup olmadığını bir kediye sormak kadar anlamsızdır. Leon Anavak, Bireysel Farkındalık ve Bilinç. 12 Ağustos, Independence, Grönland Denizi. Samantha Crow notlarını bıraktı ve pencereden dışarı baktı. CH-53 Super Stallion model helikopter hızla alçalıyordu. Güçlü bir esinti ağır helikopteri salladı. 30 metrelik koca araç deniz üzerinde süzülen açık gri renkte dev bir platforma doğru dikine iniyordu. Crow bu kadar büyük bir aracın nasıl yüzebildiğini merak etti. Bir yandan da üzerine inebilecekleri kadar büyük olup olmadığını düşünüyordu. İzlanda'nın kuzeydoğu sahilinden 950 kilometre açıkta olan USS Independence LHD-8, Arktik Okyanusu'nun derin deniz havzası üzerinde ilerliyordu. Grönland denizinde yüzer bir şehir gibiydi. Görünümü tıpkı Alien filmindeki uzay gemisi gibi karanlık ve ürkütücüydü. Amerikan Deniz Kuvvetleri onu 2 hektarlık özgürlük ve 97 bin tonluk diplomasi diye tanımlıyordu. Bundan sonraki 2 hafta boyunca dünyanın en büyük taktik helikopter taşıyıcısı Crow'un evi olacaktı. Yeni adresi şuydu: USS Independence, LHD-8, 75 derece kuzeyde deniz tabanından 3500 metre yukarıda. Görevi, temas kurmak ve bir diyalog başlatmak. Helikopter yan yatarak döndü. Super Stallion iniş noktasına yöneldi ve yavaşça zemine dokundu. Crow yan camdan helikopteri ona ayrılmış park alanına yönlendiren sarı gömlekli bir adam gördü. Mürettebattan biri uzanarak kadının emniyet kemerini açtı. Sonra da can yeleğini, koruma gözlüklerini ve kulaklıklı kaskını çıkarmasına yardım etti. Uçuş türbülanslı geçmişti ve Crow bacaklarının titrediğini hissediyordu. Sendeleyerek helikopterin arkasındaki rampadan indi ve Super Stallion'un kuyruğunu geçtikten sonra etrafına baktı. Uçuş güvertesinde sadece birkaç helikopter gözüküyordu. Sonsuz gibi görünen asfaltta gözlerini gezdirdi. 257.25 metre uzunluk ve 32.6 metre genişlikteydi. Sabitleme direkleri ile doluydu. Crow geminin tam boyutlarını biliyordu. Bir matematikçi olduğu için kesin sayıları severdi. Yola çıkmadan önce Independence hakkında bulabildiği her şeyi okumuştu. Ama şu anda o istatistikler gerçeğin yanında cüce gibi kalıyordu. Independence teknik özelliklerden, şemalardan ve planlardan çok daha büyüktü. Havada biraz tuz ve ısınmış lastik ile karışmış güçlü bir gaz ve yağ kokusu vardı. Sert bir rüzgar bu koku karışımını güverteden havalandırıp vücudunun etrafında dolandırdı. Normalde ziyaret etmek isteyeceği bir yer değildi. Koruyucu kulaklıklar takmış ve parlak renkli gömlekler giymiş adamlar bir o yana bir bu yana koşturuyorlardı. Bir beyaz gömlekli ona doğru yaklaştı. Crow hatırlamaya çalıştı. Beyaz güvenlik personelinin rengiydi. Sarı gömlekliler helikopterlerin inişinden, kırmızı gömlekliler ise yakıt ve cephaneden sorumluydular. Kahverengi gömlekliler de yok muydu? Ve bir de mor renkliler. Kahverengi gömlekliler ne iş yapıyordu? Beni takip edin. Adam yavaşlayan rotorun gürültüsü arasından bağırdı. Uçuş güvertesinin sancak tarafından büyük bir apartman bloğu gibi yükselen üst yapıyı işaret ediyordu. Yapı büyük antenler ve sensörlerle donatılmıştı. Crow'un sağ eli bilinçsizce cebine gitti ama sonra sigaralarının üzerindeki tulumun altında kalan ceketinin cebinde olduğunu hatırladı. Helikopterde de sigara içememişti. Güçlü rüzgarlar eşliğinde Kuzey Kutbu'nda yapılacak yolculuk gözünü korkutmuyordu. Ama saatlerce nikotinsiz kalmak şakası yapılacak bir konu değildi. Adam bir kapıyı açtı ve Crow üst yapının ya da denizcilerin verdiği isimle adanın içine girdi. Arka arkaya kapılardan geçerek iç kısma geldiklerinde onları temiz bir hava karşıladı. Crow'a göre ada daha çok bir mağaraya benziyordu. İçerisi fazlasıyla sıkışıktı. Beyaz gömlekli görevli kadını üniformalı, uzun boylu ve siyahi bir adama teslim etti. Adam kendini binbaşı Solomon Peake olarak tanıttı ve el sıkıştıklarında çok resmi davrandı. Sanki sivillerle iletişim kurmakta çok az tecrübesi varmış gibiydi. Geçen haftalar içinde Crow onunla birkaç kez konuşmuştu ama sadece telefonla. Dolambaçlı bir koridordan geçtiler ve dik merdivenlerden geminin içlerine doğru indiler. Crow'un çantalarını taşıyan askerler onları takip ediyordu. Duvarlardan birinde büyük harflerle ikinci kat yazılıydı. "Herhalde yerleşip rahatlamak istersiniz," dedi Peake. Geçiş yolunun iki yanında sıralanmış kapılardan birini açtı. Kapı beklenmedik genişlikte ve güzel dekore edilmiş bir kabine açılmıştı. Bir odadan çok bir süite andırıyordu. Crow helikopter taşıyıcılarının yaşama alanlarını minimumda tuttuğunu ve birliklerin koğuşlarda uyuduğunu bir yerlerde okumuştu. Peake bunu sorduğunda adam kaşlarını kaldırdı. "Tabii ki sizi askerlerle aynı yerde yatırmayacaktık," dedi. Dudaklarında bir gülümseme ibaresi oluştu. "Donanma konuklarını ağırlamayı iyi bilir. Burası Flagland."
"Flagland?"
"En üst düzey konaklama alanı. Amiraller ve personelleri için. Gemi tam kapasite dolu olmadığından herkese yetecek kadar yerimiz var. Flagland'i kadınlara ayırdık. Erkekler ise subay odalarında kalacak. İzin verir misiniz?" Kadının önünden geçti ve başka bir kapıyı açtı. "Banyo."
"Etkilendiğimi söylemeliyim."
Askerler çantalarını getirdi. "Televizyonun altında bir mini bar var," dedi Peake. "Sadece alkolsüz içkiler. Tura başlamamız için yarım saat sonra geri gelsem size uygun olur mu?"
"Tabii."
Crow adam kapıyı kapatana kadar bekledi ve sonra çılgın gibi küllük aramaya başladı. Büfenin içinde bir tane buldu. Tulumunu parçalarcasına çıkardı ve ceketinin ceplerini karıştırdı. Ezilmiş paketi dışarı çıkarttı. Bir sigara yakarak derin bir nefes çektikten sonra tekrar yaşadığını hissetmeye başlamıştı. Yatağının ucunda oturdu. Günde iki paket. Sigarayı bırakamıyordu. İki kere denemiş ve başaramamıştı. Belki de başarmak istemiyordu. İkinci sigaradan sonra duş yaptı. Kot pantolon, spor ayakkabı ve bir kazak giydi. Üçüncü sigarasını yaktı ve sonra bütün dolapları ve çekmeceleri açtı. Kapı vuruluncaya kadar geçen zamanda kabini o kadar dikkatli incelemişti ki tam bir envanter listesi çıkarabilirdi. Her şeyi en baştan bilmeyi severdi. Koridordaki Peake değil, Leon ana baktı. "Sana tekrar karşılaşacağımızı söylemiştim," diyerek sırıttı. Crow kahkaha attı.
"Ve ben de balinalarını bulacağını söylemiştim. Seni görmek güzel Leon. Duyduğuma göre burada olmamı sana borçluymuşum."
"Kim söyledi?"
"Lee."
"Ah, zaten her halükarda burada olacaktın. Seni rüyamda görmüştüm."
"Hadi canım."
"Merak etme, rüyamda iyi bir ruhtun. Uçuş nasıldı?"
"Biraz sallantılı. En son gelen ben miyim?"
"Evet, geri kalanımız Norfolk'ta gemiye bindik."
"Arecibo'dan yola bir türlü çıkamadım. Bir proje üzerinde çalışmayı bırakmadın. Ne kadar efor sarf ettirdiğine inanamazsın. Şu anda kimsenin küçük yeşil adamları arayacak parası olmadığından SETI çalışmalarını durdurmak zorunda kaldık."
"Büyük ihtimalle istediğimizden çok daha fazla yeşil adam bulacağız," dedi ana bak. "Hazır mısın? Peake her an burada olabilir. Independence'da olan biten her şeyi göstereceğiz ve ondan sonrası sana ait. Herkes çok heyecanlı. Haberin olsun, şimdiden sana bir isim taktılar."
"Bir isim mi? Bana ne diyorlar?"
"Bayan uzaylı."
"Ah, gerçekten mi?"
"Jodie o filmde beni oynadıktan sonra bir sürü herkes beni Bayan Foster diye çağırmıştı." Crow kafasını salladı.
"İyi, peki neden olmasın? Kimlik kartım yanımda mı?"
"Evet, hadi gidelim Leon." Peake ona ikinci katın her yerini gezdirdi. Tura Pruva tarafından başladılar ve geminin ortasına doğru ilerlediler. Krov koşu bantları ve ağırlık makineleri ile dolu olan spor salonunu takdir etti. İçi bomboştu. "Normal şartlarda içeride kalabalıktan hareket edemezsiniz," dedi Peik. "Independence 3000 kişilik personeli barındırabilir. Şu anda sadece 200 kişi var." Ast subay odalarının yanından geçtiler. Rahat ranzalar, yeterli depolama alanı, katlanır bir masa ve sandalyelerle donatılmış 4 ya da 6 kişilik koğuşlardı.
"Konforlu," dedi Crow.
"Ne açıdan baktığınıza bağlı. Yukarıda işler kızıştığında uyuyabilmek pek mümkün olmaz. Uçuş güvertesi üzerinde alçalıp yükselen helikopterlerin ve dikey kalkan jetlerin gümbürtüsü başınızın birkaç metre üstündedir. En büyük zorluğu yeni personel çeker. İlk başta bütün güçleri tükenir."
"Alışmak ne kadar sürer?"
"Alışamazsınız. Sadece uyandırılmaya alışırsınız. Daha önce uçak gemilerinde görev yaptığımdan bilirim. Genelde aylarca denizde olursunuz. Bir süre sonra her an uyandırılmaya hazır olarak yatağa girmek size normal gelir. Derin uykunun ne olduğunu unutursunuz. Eve döndüğünüzde ilk gece cehennem gibi geçer. Kulaklarınız durmadan motor gürültülerini, inip kalkan araçların koşturan insanların seslerini ve aralıksız yapılan çağrıları arar. Ama bunların yerinde sadece tıklayan bir saatin sesi vardır." Muazzam bir yemekhanenin önünden yürüyüp şifreli kilitle korunan su geçirmez bir kapıya ulaştılar. Büyük ve karanlık bir odaya girdiler. Crow ilk kez çalışan insanlar gördü. Konsollarda ışıklar parlıyor, erkekler ve kadınlar duvarlar üzerinde sıra sıra dizilmiş büyük ekranları izliyordu. "İkinci kat kontrol ve komuta odalarının çoğunun bulunduğu yerdir," diye açıkladı Peik. "Geçmişte adanın içinde bulunuyorlardı ama daha sonra bunun çok riskli olduğu düşünüldü. Isı güdümlü düşman füzeleri için ada çok bariz bir hedefti. Sadece birkaçını isabet ettirseler biz kafası kesilmiş bir vücuda dönerdik. Bu yüzden neredeyse bütün kontrol odaları çatının altına yerleştirildi."
"Çatı?"
"Denizci dili, uçuş güvertesini kastediyordum."
"Peki sizin göreviniz nedir?"
Peak duymazlıktan geldi. "Bu odada CIC. Dipnot, CIC, Combat Information Center, Muharebe Bilgi Merkezi."
"Ah, Muharebe Bilgi Merkezi."
Koyu tenli, dar yüzdeki gözler rahatsızlıkla kısıldı. Crow bundan sonra çenesini kapalı tutmaya karar verdi. "CIC aracın sinir sisteminin merkezidir," dedi Peak. "Gemiye gelen ve gemiden giden bütün enformasyon buradan geçer. Geminin sensörlerinden ve yörüngedeki uydulardan gelen veriler, füze tespit sistemi, yüzey arama radarı, hasar kontrolü, iletişim, tabii hepsi gerçek zamanlı olarak. Bir saldırı sırasında burası cehenneme döner. Şu boş çalışma alanını görüyor musunuz? Tahminen orada epey zaman geçireceksiniz, Dr. Crow."
"Samantha ya da Sam."
"O sistemler bizim su altındaki gözlerimiz ve kulaklarımızdır." Peak devam etti kadını duymamış gibi. "Denizaltı tespit sistemi, Sosus sonar ağı ve Surtas Elafey bunlardan bazıları. Independence haberimiz olmadan hiçbir şey yaklaşamaz." Peak tavanın hemen altındaki devasa bir ekranı işaret etti. Ekran diyagramlar ve haritalardan oluşan karmaşık bir görüntü gösteriyordu. "Buna büyük resim diyoruz. CIC'ye ulaşan bütün enformasyonu birleştirip bir genel bakış oluşturuyor. Daha küçük bir versiyonu da köprüdeki ekranlarda gösteriliyor." Peak önden ilerleyerek yan odalardan geçti. Bütün odalarda sadece ekranlar, monitörler ve göstergelerin ışığından kaynaklanan bir alacakaranlık aydınlığı hakimdi. CIC'den hemen sonra LFOC, Çıkarma Kuvveti Operasyon Merkezi bulunuyordu. Dipnot, LFOC, Landing Force Operation Center, Çıkarma Kuvveti Operasyon Merkezi. Deniz piyadesi birimlerinin komuta merkezidir. Her birime ait ayrı bir konsol vardır. Bir çıkarma operasyonu sırasında uydu görüntüleri ve keşif uçakları düşman birliklerinin konumunu tespit eder. Peak'in sesindeki gururun tonunu fark etmemek imkansızdı. LFOC anında birliklerimizin yerini kaydırmamızı ve yeni strateji üretebilmemizi sağlar. Merkezi bilgisayar komutan ile birliklerini bir gemiden karaya iletişim sistemiyle bağlar. Krov bazı ekranlardaki uçuş güvertesinin görüntülerini fark etti. Peek'in hoşuna gitmeyeceğini bilmesine rağmen sormaktan kendini alıkoyamadı.
''Bunlar nasıl bize yardımcı olacak binbaşı? Düşmanımız denizin dibinde.''
''Doğru.'' Peek sinirli bir biçimde baktı. ''O zaman biz de buradan derin deniz operasyonumuzu yürütürüz. Bunda bir sorun göremiyorum.''
''Özür dilerim, sanırım uzayda çok fazla zaman geçirmişim.''
Anavak sırıttı. Şimdiye kadar tek kelime laf etmemişti. Ama yine de Crow onun varlığını güven verici buluyordu. Sırada JIC yani Müşterek İstihbarat Merkezi vardı. Dipnot JIC, Joint Intelligence Center, Müşterek İstihbarat Merkezi. Keşif sistemlerinden gelen bütün veriler burada deşifre edilir ve yorumlanır dedi Peek. Bir şey Independence'a çok yaklaşırsa iyice inceleriz ve eğer çocuklar o şeyi beğenmezse ateş edip vururlar.
Bu gerçekten büyük bir sorumluluk diye mırıldandı Crow.
Bilgisayar onların işlerinin bir kısmını üstleniyor dedi Peek. Ama tabii haklısınız. Diğer odalara doğru yönlendi. CIC ve JIC'de gerçekleşen birçok şey oldukça teknik meselelerdir. Ama aynı zamanda bütün dünyadan gelen haberleri de izlemeyi ihmal etmeyiz. Ekranda her zaman CNN, NBC ve birkaç önemli kanal açık olur. Savunma Haritalandırma Dairesi'nin veri tabanları dahil olmak üzere ihtiyacınız olan bütün enformasyona erişiminiz olacak. Halkın kullanımına açık her şeyden çok daha detaylı olan donanma haritaları ile çalışma ayrıcalığına sahip olacaksınız. Aşağıya doğru devam ettiler. Güvertedeki alışveriş merkezinden sonra boş koğuşlar ve yaşam alanları, daha sonra da 600 yatağı, 6 operasyon masası, dev bir yoğun bakım ünitesiyle geniş ve steril bir alan olan 3. kattaki hastane geliyordu. Bomboştu. Crow sahneyi bir savaş sırasında hayal etti. İnsanlar çığlık atıyor, kanlar akıyor, doktorlar ve hemşireler yataktan yatağa koşturuyor. Independence'ı gezdikçe onu gittikçe daha fazla bir hayalet gemiye benzetiyordu. Ya da bir hayalet şehire. Tekrar ikinci kata çıkmaya başladılar ve kıç tarafa doğru ilerleyip otomobillerin üzerinde sürülebileceği kadar geniş bir rampaya ulaştılar. Tünel geminin karnında başlıyor ve zigzaklar çizerek yükselip adaya ulaşıyor dedi Peek. Independence'ın yerleşim planı geminin stratejik olarak önemli bütün noktalarına bir jip ile ulaşılmasına izin vermektedir. Saldırıya uğramamız halinde askerler de bu tüneli kullanacaklar. Şimdi aşağıya inelim. Çelik duvarların ayak sesleriyle çınlaması bir an için Crow'a çok katlı bir otoparkı anımsattı. Ve daha sonra üstü kapalı rampa devasa bir hangara açıldı. Crow hangarın gemi uzunluğunun 1/3'ünü kapladığını, 2 güverte yüksekliğinde olduğunu okumuştu. Güçlü bir hava akımı vardı. Her iki tarafında da çok büyük geçitler bir platforma çıkıyordu. Soluk sarı ışıklandırma ile gün ışığının karışımı geçitlerden sızarak alanı bulanık bir ışıkla yıkıyordu. Kirişlerin arasına cam bölmeler ve kontrol noktaları yerleştirilmişti. Yukarıdan sarkan kancalar bir tür tek raylı sisteme bağlıydı. Crow'un gözüne arka planda duran büyük forkliftler ve 2 hammer çarptı. ''Genelde hangar hava araçlarıyla doludur.'' dedi Peek. Ama bu operasyon için sadece çatıda park etmiş olan 6 Super Stallion'a ihtiyacımız olacak. Bir acil durum anında her araç 50 kişi tahliye edebiliyor. Ayrıca eğer gerekirse yardımcı olabilecek 2 Super Cobra saldırı helikopterimiz var. Geçide benzeyen 2 açıklığı işaret etti. Dış platformlar hava araçlarını hangardan çatıya taşımak için kullandığımız asansörlerdir. Her güverte asansörü 30 tonluk kapasiteye sahiptir. Crow sancak tarafındaki geçide doğru yürüdü. Çelik grisi deniz boş ufka doğru uzanıyordu. Bu sulara çok az buzdağı inebilirdi. Doğu Grönland akıntısı onları kıyı boyunca 300 kilometre öteye taşıyordu. Independence bir süre sonra sürüklenen yumuşak buz parçaları ile karşılaşacaktı. Anavak ona katıldı.
Olası dünyalardan bir tanesi daha öyle değil mi?
Crow başıyla onayladı.
Dünya dışı bir su altı uygarlığı üzerine senaryonuz var mıydı?
Bütün bir repertuarımız var Leon.
Gülünç gelecek biliyorum ama ne zaman yabancı yaşam formları hakkında düşünsem ilk aklıma gelen dünya gezegenidir. Okyanuslar, dünyanın kabuğunun altı, kutuplar, gökyüzü. Kendi gezegenini bilmiyorsan diğer dünyaları nasıl anlayabilirsin?
İşte en büyük problemimiz bu.
Koca bir merdiven boşluğu gibi birçok katı birbirine bağlayan rampadan aşağıya doğru Peake'i takip ettiler. Tünel düzleşti ve bir geçiş yoluna dönüşerek geminin kıç tarafına yöneldi. Şu anda Independence'ın kalbindeydiler. Bir yan kapı açık kalmıştı, koridoru suni ışıkla aydınlatıyordu. İçeri girdiklerinde Crowson birkaç haftadır video bağlantısı ile konuştuğu biyoloğu tanıdı. Sue Oliveira birkaç laboratuvar tezgahının arkasında durmuş iki adamla sohbet ediyordu. Adamlar kendilerini Sigur Johansson ve Mick Rubin olarak tanıttılar. Bütün kat bir laboratuvara dönüştürülmüş gibi görünüyordu. Tezgahlar ve ekipmanlar parça parça gruplanmıştı. Crow'un dikkatini kutu soğutucular ve sıvı dolu fıçılar çekti. Yan yana birleştirilmiş iki büyük konteynerin üzerinde biyolojik tehlike işareti vardı. Görünüşe göre bir yüksek güvenlik bölümünü oluşturuyorlardı. Ortasında küçük bir ev boyutunda olan bir yapı vardı. Etrafını bir yürüme yolu çevrelemişti. Çelik merdivenler tepesine çıkıyordu. Kalın borular ve kablo demetleri duvarlarını kutu biçimli teçhizatlara bağlıyordu. Büyük oval bir pencere genişçe aydınlatılmış iç kısmını gösteriyordu. İçerisi su ile dolu gibiydi.
''Gemide bir akvaryumunuz mu var?'' dedi Crow.
''Bir derin deniz simülasyon odası'' diye açıkladı Oliveira. ''Orijinali Kiel'de, bundan daha büyük. Ama bizimkinin zırhlı camdan lombozları var. İçerideki basınç seni öldürür ama başka organizmaların yaşayabilmesi için uygun. Şu anda içinde Washington'da yakalanan ve basınçlı konteynerlerde buraya taşınan birkaç yüz yengeç var. Jölemsi maddeyi canlı tutmayı başardığımız ilk yer burası. En azından başardığımızı ümit ediyoruz. Daha jöleyi göremedik ama yengeçlerin içinde olduğuna ve hareketlerini kontrol ettiğine eminiz.''
''Büyüleyici'' dedi Crow. ''Ama bu odanın sadece yengeçler için burada olduğunu sanmıyorum, öyle değil mi?''
Johansson gizemli bir şekilde gülümsedi. ''Ağlarımıza bunlardan başka ne takılacak, kim bilebilir?''
''Yani bu bir savaş esirleri kampı.''
''Savaş esirleri?'' Robin güldü, ''iyi bir fikir.'' Crow etrafına bakındı. İçeri girdikleri kapı dışında laboratuvar hava geçirmeyecek şekilde kapalıydı.
''Burası normalde araç güvertesi değil mi?'' diye sordu.
''Evet,'' diye cevapladı Peake. ''Çelik duvarın diğer tarafı geminin kıç tarafındaki yarısı ve hangar da tam üzerimizde. Gemi hakkında bayağı okumuşsunuz, öyle değil mi?''
''Sadece araştırmacıyım,'' dedi Crow alçak gönüllülükle.
''Umarım bu araştırmacılığınız sonuçlara dönüşür.''
''Amma huysuz,'' diye fısıldadı Crow anavaka laboratuvardan çıkarken.
''Ah, Sal yeterince makul bir adamdır. Sadece her şeyi bilen sivillere alışık değil, o kadar.'' Koridor uzunluğu ve yüksekliği hangarı bile aşan büyük bir salonda bitti. Ahşap döşeme ile kaplı leğen şekilli geniş bir alana doğru inen suni deniz kıyısı üzerinde yürüdüler. Devasa ama boş bir yüzme havuzuna benziyordu. Merkezinde dik köşeli ve camdan yapılmış bir kümbet vardı. Kümbet yan yana sınırlanmış iki su geçirmez bölmeden oluşuyordu. Onun hemen yanında muazzam suyla doldurulmuş bir tank vardı. Dalgalanan yüzeyi yukarıdan gelen tavan ışıklarını yansıtıyordu. Crow suyun içinde hareket eden ince torpido biçimli vücutları fark etti.
''Yunuslar!'' diye haykırdı.
''Evet, Peake başıyla onayladı. Deniz memelisi bölüğümüz.'' Kadın gözlerini kaldırdı. Tek raylı sistem burada da tavanı kaplıyor ve birçok yöne dağılıyordu. Yukarıdan denizaltılar ve uçaklarla spor arabaların karışımı gibi görünen fütüristik araçlar sallanıyordu. Havuzun iki yanında ise iskeleye benzer yürüme yolları vardı. Ekipman ve diğer araç gereç kutuları duvarlar boyunca istiflenmişti. Crow dolaplarda asılı sondalar, ölçüm aletleri ve dalış kıyafetleri gördü. Düzenli aralıklarla yerleştirilmiş merdivenler havuza iniyorlardı. Dört zodyak havuzun kenarının yakınında tahta döşemede öylece duruyorlardı. ''Bu tarafa lütfen.'' Peake cam yapıyı işaret etti. Crow ebatlarını tahmin etmeye çalıştı.
En azından 8 metreye 10 metre olmalıydı. Bu bizim okyanusa açılan kapımız olan su geçidimiz. İkiz kilit setine sahiptir. Havuzun dibindeki cam kapaklar ve gövdedeki çelik kapaklar. İkisinin arasında 3 metrelik dik bir baca var. Son derece güvenlidirler. Kapaklar asla aynı anda açılmazlar. Bir denizaltı bacanın içine bırakılır bırakılmaz cam kapakları kapar, çelikleri açarız. Denizaltı geri döndüğünde tam tersi yapılır. Denizaltı bacaya girer, çelik kapaklar kapanır ve camdan içeriği gözetleyerek orada olmaması gereken bir şeylerin bulunmadığına emin oluruz. Bu arada su kimyasallara karşın kontrol edilir. Baca suyu yabancı maddeler ve toksinlere karşı test eden tarayıcılarla doludur. Sonuçlar iki ekranda belirir. Biri cam kapakların yanında, diğeri de kontrol panelindedir. Denizaltı bacada bir dakika kadar kalır. Cam kapaklar biz tamamen temiz mesajını alana kadar açılmazlar. Sonra denizaltı havuza alınır. Aynı prosedürü yunuslar için de kullanıyoruz. Beni izleyin. Sancak tarafındaki iskele boyunca yürüdüler. Havuzun kenarından bir konsol yükseliyordu. Havuzun tam köşesine konumlandırılmış monitörler ve diğer başka gereçlerle donatılmıştı. Delici gözleri olan pala bıyıklı cılız bir adam bir grup askeri bırakarak yanlarına geldi. "Kumandan Luther Roskowitz," diye tanıştırdı Pigon'u. "Dalış istasyonundan sorumludur." "Siz bayan uzaylısınız değil mi?" Roskowitz uzun sararmış dişlerini göstererek sırıttı. "Yolculuğumuza hoş geldiniz. Neden bu kadar geciktiniz?" "Uzay gemim rötar yaptı. Şık konsol. İşi görüyor. Bunu kapakları hareket ettirmek ve denizaltıları aşağı göndermek için kullanıyoruz. Ayrıca havuzu doldurmak istediğimizde pompayı da kontrol ediyor." Crow Independence hakkında okuduklarını hatırladı. Salonun kıç tarafını kapayan çelik perdeye doğru başını çevirdi. "Bu da bir su geçirmez bölme, öyle değil mi?" "Çok doğru. Safra tanklarını doldurarak geminin suda daha derine batmasını sağlarız. Böylece kıç kapağı açıldığında deniz suyu içeri dolar ve kendi özel girişi olan küçük güzel bir liman yaratır." "Çalışmak için güzel yer, hoşuma gitti." "Ah, beni yanlış anlamayın. Normalde bu yer çıkarma tekneleri, ağır iş romorkörleri ve hovercraftlarla doludur. Burası çok büyük bir alan elbette ama göz açıp kapayana kadar tıkış tıkış olur. Bu görev için etraftaki her şeyi değiştirmek zorunda kaldık. En başından çıkarma araçlarına ihtiyacımız olmayacağı belliydi. Tek ihtiyacımız olan herhangi bir deniz canavarının batıramayacağı kadar ağır bir gemiydi. Dev gibi dalgalara karşı koyabilmeli ve en son iletişim teknolojisine sahip olmalıydı. Ah, tabii bir de hava araçları için iniş pisti ve dalış istasyonu olması gerekiyordu. Tüm zamanların en büyük ve en güçlü amfibi saldırı gemisi olan LHD-8'in çoktan inşa aşamasına geçmiş olması acayip bir şans oldu. Neredeyse hazırdı ama bazı değişiklikler yapma şansımız oldu. Daha ne isteyebilirdik ki? Mississippi'deki gemi yapımcıları gerçekten yetenekliydiler. Havuz güvertesi için yeni bir tasarım getirdiler. Su geçidi sistemini eklediler ve pompanın çalışma sistemini geliştirdiler. Şimdi kıç kapağını kullanmadan da havuzu doldurabiliyoruz. Aslında ona tek ihtiyacımız olan zaman, zodyakları çıkarmak istediğimiz zaman olacak. Crow aşağı havuza baktı. Neopren kıyafetler içinde iki kişi yunus havuzunun kenarında ayakta duruyordu. Kızıl saçlı ince bir kadın ve uzun siyah at kuyruklu, atletik yapılı dev gibi bir adam. Bir yunus onlara doğru yüzüp kafasını sudan çıkarttı ve dev adamın pürüzsüz alnını okşamasına izin verdi. "Bu kim?" diye sordu Crow. "Yunus bölüğünden sorumlular," dedi Anavak. Alicia Delaware ve tereddüt etti. "Grey Wolf."
"Grey Wolf mu?"
"Evet, ya da istersen Jack diyebilirsin. İki isme de cevap verir."
"Yunusların görevi nedir?"
"Onlar canlı kameralarımız. Gemi dışında yüzerken bizim için kamera çekimi yapıyorlar. Ama onları daha çok keşif için kullanıyoruz. Yunus sonarı diğer canlıları bizim sistemlerimizden çok daha önce tespit ediyor. Jack donanmadayken bu filodaki yunusların bir kısmıyla çalışmış. Kelime hazneleri epey geniş. Değişik türlerde ıslıklar kullanıyorlar.
Orkalar için bir ıslık, gri balinalar için farklı bir tane ve kamburlar için bir üçüncüsü vesaire vesaire. Hemen hemen her makul büyüklükteki canlıyı tanıyorlar ve onlara ayrı sinyaller öğretildiğinde sürülerini bile sınıflandırabiliyorlar. Tanımlayamadıkları herhangi bir şeyi bilinmeyen yaşam formu olarak haber veriyorlar.
Etkileyici, dedi Crow. Ve şu aşağıdaki yakışıklı gerçekten onların dilini konuşabiliyor mu?
Anavak başını salladı. Bazen onların dilini bizimkinden daha iyi konuştuğunu düşünüyorum.
50. ayrımın sonu. Sayfa 515.